Portreler. Hazırlayan ve sunan Adem Kaya.
Abdülhamit, Türk'ün özünün ve temel varlığının hakkı gasp edilmiş mağdur kurtarıcısıdır. Abdülhamit, Tanzimat sonrasındaki Batı'ya kontrolsüz, körü körüne yönelişin karşısında inatla duran, kök ve cevherin müdafasını son bir gayretle yapan muazzam bir şahsiyettir. Abdülhamit hakkında söylenen her olumsuz iddiayı tersine çevirdiğimizde doğruyu bulacağız. Abdülhamit'i anlamak, her şeyi anlamak olacaktır. Bu haftaki portremiz Abdülhamit. Evet kıymetli dinleyenler, 2018'in ilk pazarından sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Adem Kaya. Bu haftaki portremiz biraz önce de anons ettiğimiz ve Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin ağzından nasıl bir müstesna şahsiyete büründüğünü sizlerle paylaştığımız 2. Abdülhamit. Sevgili dinleyenler, 33 yıllık görevi boyunca milletine hizmet etmiştir Abdülhamit. Milli ve yerli değerlerin kaybolmaması için mücadele etmiştir. Dünyanın en karışık ve kanlı asrında yedi düvele karşı mücadele ederek ayakta kalmayı başarmıştır. Evet sevgili dinleyenler, 2018 senesinin bütün insanlığa huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyor, programımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyenler, amcası Abdülaziz'in 1876'da tahttan indirilmesi ve şüpheli koşullarda ölümü, abisi 5. Murat'ın tahta geçirildikten 3 ay sonra ruhsal çöküntü geçirdiği iddiasıyla tahttan indirilerek Çırağan Sarayı'na hapsedilmesi olaylarına tanık olmuştur. 31 Ağustos 1876'da padişah ilan edilmiş ve 7 Eylül günü Eyüp'te kılıç kuşanmıştır. Abisinin yerine tahta geçirildikten sonra her iki saltanat değişiminin mimarı olan Mithat Paşa'yı sadrazam yapmıştır. Evet sevgili dinleyenler, Abdülhamit'i yanlış tanıtıyorlar bize. İşte bu konunun üzerinde bu hafta bütün perdeleri kaldıracağız. Abdülhamit tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu büyük bir bunalım içindeydi. 1871'de Ali Paşa'nın ölümünden sonra saray ile Baba Ali arasındaki çekişme alevlenmiş, 1875'te devlet borçlarını ödeyemez hale düşürülmüştür. Ve Muharrem kararnamesi ile sevgili dinleyenler, moratorium ilan edilmiştir. Rusya'nın başını çektiği panslavizm akımının etkisiyle Balkanlarda ulusal ayaklanmalar baş göstermiştir. Ve sevgili dinleyenler, Abdülhamit tahta geçmeden Mithat Paşa'ya verdiği taahhüt uyarınca 23 Aralık 1876'da ilk Osmanlı Anayasası olan Kanuni Esasiyi ilan etmiştir. 19 Mart 1877'de Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclisi üyelerinden oluşan ilk meclisi açmıştır. Ve sevgili dinleyenler, 31 Mart ayaklanmasıyla da Abdülhamit karşılaşmıştır. 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece Taksim kışlasındaki avcı taburuna bağlı askerler subaylarına karşı ayaklanarak kendilerine önderlik eden din adamlarının peşinde Heyet-i Mebusan'ın önünde toplandılar ve ülkenin farklı bir biçimde yönetilmesini istediler. Evet sevgili dinleyenler, Abdülhamit birçok bunalımla, birçok sıkıntıyla baş etmek zorunda kalmıştı. Tahta çıktığında Osmanlı Devleti tam bir bunalımın eşiğindeydi. Karadağ ve Sırbistan'da savaş aleyhimize dönmüş, Bosna Hersek ve Girit'te ayaklanmalar çıkmış, mali kriz son haddine varmıştı. Bu arada Sadrazam Mithat Paşa ve arkadaşlarının isteği üzerine 23 Aralık 1876'da 1. Meşrutiyet ilan edildi. Ancak gayrimüslimlerin dahi yer aldığı Meclis-i Mebusa'nın ilk işi Rusya'ya harp ilanı oldu. 93 Harbi diye tarihe geçen bu savaş Osmanlı Devleti için tam bir felaket getirdi. Ruslar İstanbul önlerine kadar geldi, 1 milyondan fazla Türk Bulgaristan'dan İstanbul'a hicret etti. Mütareke isteyen Sultan Abdülhamit ilk iş olarak devleti parçalanma ve yok olma yoluna doğru götüren Meclis-i Mebusan'ı kapattı ve devlet idaresini eline aldı. Evet sevgili dinleyenler, tarih sahnesinde unutulmaz bir yere ait olmasının yanında birçok iftiraya da maruz kaldı Abdülhamit. Alman yazar Adalbert Sternberg kendisi için şöyle söylemişti. Bugün bütün her şeyin günahı Sultan Abdülhamit'e yüklenmektedir. Fakat tarih onu pek çok şeyden azat edecektir. Abdülhamit Han büyük meseleler karşısında bunalan Osmanlı Devleti'ni bundan sonra dahiyane bir siyaset, adalet ve fevkalade bir kudretle yönetti. Duyun-u Umumiye idaresini kurarak 252 milyon tutan devlet borçlarını 106 milyona indirdi. Memlekette büyük bir imar faaliyetiyle eğitim ve öğretim seferberliği başlattı. Çoğu şahsi parasından olmak üzere cami, mescit, mektep, medrese, hastane, çeşme, köprü vesaire gibi birçok eser yaptırdı sevgili dinleyenler. Ve sevgili dinleyenler, ülkenin dört bir yanını demir yolu ile döşedi. Hatta ve hatta bilirsiniz ki Efendimizin mezarının bulunduğu yere de demir yollarının üzerine keçe yaptırdı. İşte bu kadar mümtaz bir şahsiyetti Abdülhamit. Atları seven, dedektif romanları okuyan, muhafız bölüğü oluşturan, 35 bin kare fotoğraf çeken ve hayvansever yönüyle de ön plana çıkan kişiydi Abdülhamit. Yahudilerin Filistin'de bir cumhuriyet kurma teşebbüslerinin karşısına çıktı. Onların Osmanlı borçlarını bütünüyle silelim tekliflerini reddetti. Bu toprakların kanla alındığını ve aynı şekilde yani kanla geri verileceğini söylemişti. Doğu Anadolu'da Ermeni hareketlerine karşılık Hamidiye alaylarını kurdu ve bölgede asayişi temin ile Osmanlı hakimiyetini pekiştirdi. Sultan Abdülhamit Han'ı tahttan indirmeden Osmanlı Devleti'ni parçalamanın ve İslam'ı yok etmenin mümkün olmadığını gören bütün iç ve dış düşmanlar bu Türk Hakanı'na karşı cephe aldılar. Bir taraftan sultanı gözden düşürmek üzere her türlü iftira ve kötüleme kampanyaları yaparlarken diğer taraftan suikastler tertip ettiler. Ermeni asıllı Fransız yazar Albert Vandal'ın Le Sultan Rouge yani Kızıl Sultan şeklinde ortaya attığı iftiraları aynen alan bazı gafiller, geçmişteki bütün kaynaklara bunları yazarak genç nesilleri bu şekilde aldattılar. Asla ve asla sevgili dinleyenler, Abdülhamit Kızıl Sultan değildi. Bu arada padişahın devlet idaresinde nüfuzunu kırmak isteyen Batılılar, İttihat ve Terakki mensuplarını kışkırtarak 23 Temmuz 1908'de İkinci Meşrutiyet'i ilan ettirdiler. Böylece 30 yıl durmuş olan facialar tekrar baş gösterdi. Ve sevgili dinleyenler, 31 Mart vakası sebebiyle İttihat ve Terakki ileri gelenleri tarafından tahttan indirilen Abdülhamit Han Selanik'e gönderildi. 10 Şubat 1918'de Beylerbeyi Sarayı'nda vefat eden Abdülhamit Han'ın naaşı Çemberlitaş'ta dedesi Sultan II. Mahmut'un türbesindedir. Sevgili dinleyenler, 2. Abdülhamit Han'ın güzel ahlakı, dine olan bağlılığı, edep ve hayasının derecesi, akıl, ilim ve adaletinin çokluğu, milleti için gece gündüz çalışması, düşmanlarına bile iyilikler yapması, ciltler dolusu eserlerle anlatılmaktadır. Onun tahttan indirilmesinin üzerinden 10 yıl geçmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun 1/4'ünün elden çıkması, memleketi 33 yıl nasıl idare ettiğine en açık delildir. Yine Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesiyle beraber karışan Orta Doğu'da halen huzur tesis edilememiştir. Ve sevgili dinleyenler, Abdülhamit'i çoğusu yanlış anlamıştır. Ama bu yanlışlarından mısralarıyla dönmüşlerdir. Vaktiyle İttihat ve Terakki Fırkası'nın içinde Abdülhamit Han'a düşmanlık eden filozof Rıza Tevfik ve Süleyman Nazif pişmanlıklarını şöyle dile getirmişlerdir. Tarihler adını andığı zaman sana hak verecek hey koca sultan. Bizdik utanmadan iftira atan asrın en iyi padişahına. Padişahım gelmemişken ya da biz. İşte geldik senden istimdada biz. Öldürürler başlasak feryada biz. Hasret olduk eski istibdada biz. Evet sevgili dinleyenler. Birçok şey yanlış biliniyor Abdülhamit hakkında. Ona Kızıl Sultan dediler ama o asla Kızıl Sultan değildi. O kimseye kötülük yapmazdı. Ona meşrutiyet düşmanı dediler. O asla meşrutiyet düşmanı değildi. 93 Harbi'nde Osmanlı topraklarının 1/3'ü kaybedilmiş. Bu çapta bir toprak kaybı karşısında meclisteki farklı milliyetlere mensup üyeler paniğe kapılmış. Her biri kendi milletinin topraklarını kurtarma telaşına düşmüş. Birleştirici olacağı vaadiyle ve ümidiyle kurulan meclis, tam tersine bölücü bir meclis olmuş. İki seçenek var. Ya parçalanmaya, seyirci kalmak ama meşrutiyetten taviz vermemek ya da meşrutiyeti askıya almak ama ülkeyi parçalanmaktan kurtarmak. Abdülhamit, ülkenin bütünlüğüne önem verirdi ve devlet refleksi bunu gerektiriyordu. Ayrıca milleti cahil bıraktı diye bir söz dolaşmakta şu anda ortalıkta. Bu bilinmelidir ki Osmanlı tarihinin en canlı eğitim hamlesi Abdülhamit döneminde olmuştur. Abdülhamit dönemiyle kıyaslanabilecek bir okullaşma düzeyine yeniden ancak 1950'li yıllarda ulaşılabilmiştir. Ve sevgili dinleyenler, denizciliğe düşman olduğu söylenir Abdülhamit'in. Abdülaziz döneminde dünyanın 3. büyük deniz gücü olmuştuk. Ama bu donanmanın sadece yıllık boya parası bile Denizcilik Bakanlığı'nın bütçesini aşıyordu. Abdülhamit karadan gitmeyi tercih etmişti. Çünkü denizcilik daha pahalı ve bizim bütçemizi aşan bir yöntemdi. Ve sevgili dinleyenler, bir de Abdülhamit hakkında ilginç detaylar vardır. Mesela tedbiri asla elden bırakmayan şüphecidir Abdülhamit. Hatta bir sözünde şöyle söyler: beni evhamlı sanıyorlardı. Hayır, ben sadece gafil değildim, o kadar. Ve sevgili dinleyenler, büyük bir devlet adamı örneği şimdi söyleyeceğim söz. Geceleri önemli bir mevzu söz konusu olursa uyandırılmasını isterdi. Bir gece yarısı başkatip Esat Bey çok önemli bir haberin imzalanması için Abdülhamid'in kapısını çalmıştı. Ama açan olmamıştı. Bir süre sonra Abdülhamit Han elinde bir havluyla kapıda görünmüş ve şöyle demişti: evlat, bu vakitte çok mühim bir iş olduğunu anladım. Ama abdest aldığım için geciktim, kusura bakma. Ben bu zamana kadar hiçbir devlet işini abdestsiz imzalamadım. Getir şimdi imzalayayım. Evet sevgili dinleyenler, ileri görüşlüydü Ulu Hakan Abdülhamid Han. Ve Birinci Dünya Savaşı başlarında Enver Paşa'ya şöyle söylemişti: "Bizim bu savaşı kaybetmemizde Yahudilerin büyük rolü olacaktır. Almanlar çalışkan ve dinamik millet olsalar da dünya siyasetini bilmezler. Yahudilerden intikam almaya kalkacaklardır ve değişik ülkeler Almanya'ya saldıracak. Böylelikle İkinci Dünya Savaşı çıkaracaklardır. Kendilerine yapılanları çok fazla abartacak ve Filistin'de devlet kurmak için gereken desteği alacaktır Yahudiler. İşte Üçüncü Dünya Savaşı da bunda gömülüdür" demiştir. İşte ileri görüşlülükteki son nokta budur sevgili dinleyenler. Ayrıca Hamidiye Su aslında 1902 yılında 2. Abdülhamid Han tarafından kurulmuştur. Yunan seferi sırasında hazinede yeteri kadar para olmadığı için şahsi servetinden masrafları karşılamıştır. Yahudiler Filistin'de bir devlet kurmak istiyorlardı. Siyonistlerin başkanı Theodor Herz, ki o Theodor Herz'in konuşma yapmış olduğu İsviçre'deki Basel'deki o salonda tam 100 yıl sonra Profesör Doktor Necmettin Erbakan bir konuşma yapmıştır. İkinci Abdülhamit'e Siyonistlerin başkanı Theodor Herz bu konuyu bildirmiştir. Ve İkinci Abdülhamit de Yahudilerin Filistin'de devlet kurmak istemelerine şöyle tarihi bir cevap vermiştir: "Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir." Despot demişlerdi Abdülhamid'e sevgili dinleyenler. Değildi. İstibdat kelimesini despotizm diye çevirmek yanlıştır aslında. Kaldı ki İslam siyaset düşüncesinde istibdat meşru yönetim şekillerindendi. Mesela İbn Haldun istibdadı tek adam yönetimi, yani otokrasi anlamında kullanır ve meşru yönetim şekillerinden biri olarak kabul ederdi. Kaldı ki önüne gelene idam cezalarını sürekli affeden birinin istibdadın yetkilerini hangi yönde kullandığını da pekala görmüş oluyoruz. 31 Mart'ı da kendisini yüklemeye çalıştılar sevgili dinleyenler. 31 Mart isyanında en ufak bir katkısının olmadığı kesin olarak ortaya çıktığı halde asırlık ittihatçı propagandanın etkisi hala sürmekte. İsyanı Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Kemal, 31 Mart'ın Abdülhamid'in eseri olmayıp ittihatçılara karşı yabancı casus şebekeleriyle mürtecilerin teşebbüsleri olduğunu yazmıştır. Rıza Tevfik ise mahkemede şunları söylemiştir: "31 Mart uydurma ihtilali hazırlandığı zaman ben Talat Bey'e beyhude yere kardeş kanı dökülmesinin büyük bir cinayet olduğunu anlattım. Aldığım cevap şu oldu: ne yapalım? Cemiyetin paraya ihtiyacı var. Bunu da ancak Yıldız Sarayı'nın hazinesi karşılar." Evet sevgili dinleyenler, Hamidiye alaylarına gereksiz demişlerdi ama Hamidiye alayları askerlik yapmayan kişilere kuvvet eksikliğini gidermeleri için kurulmuştu. Rus istilasına karşı caydırıcı olmuştu. Ve birçok kardeşlik adına güzel şeyler, sükunetli şeyler Hamidiye alaylarında olmuştu. Evet sevgili dinleyenler, dinlediğiniz gibi Abdülhamit kararlı, ileri görüşlü, hakkında birçok iftira atılmasına rağmen o iftiralardan başarıyla, alnının akıyla çıkmış muazzam, mükemmel, muhteşem bir devlet adamıdır. Abdülhamit Han'ı anlamak, her şeyi anlamak olacaktır sevgili dinleyenler. Bugünlerde çok fazla sözü geçiyor sohbetlerde, konuşma ortamlarında. Bu bilinsin. Herkes bunu bilsin ki Abdülhamit Han bu topraklar için en büyük şanslardan biridir. Ulu Hakan dendiği zaman ne kadar büyük işlere imza attığını hem o zaman, o dönemde yaşayan insanlar, hem de şimdi biz, bu dönemde yaşayan insanlar olarak görmekteyiz. Yani Abdülhamit sadece kendi zamanına değil, gelecek zamanlara da şamil olan hareketler yapmıştır. Ve Abdülhamit'le ilgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bir mesajı sizlerle paylaşıyorum. Bugün Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Balkanlar'da, Kafkasya'da yükselen her feryat bize Sultan Abdülhamit'in cefasını, Osmanlı toprakları yanında tüm Müslüman coğrafyalarda oynanan oyunlara karşı izlediği siyaset de bize onun zekasını hatırlatıyor. Dünyanın en karışık ve kanlı asrında 7 düvele karşı mücadele ederek ayakta kalan Sultan Abdülhamit Han'dan alacağımız çok ders var. Evet sevgili dinleyenler, 33 yıllık saltanatında ne yazık ki dostundan çok düşmanı oldu. En büyük dostuysa daima hizmet ettiği milletiydi. Naaşı götürülürken yüz binlerce insan "Bizi bırakıp nereye gidiyorsun ey Ulu Hakan?" nidalarıyla ve gözyaşlarıyla sultanı uğurladı. Ve kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelirken ben de sizleri şu cümlelerle, Üstad Necip Fazıl'ın şu cümleleriyle Abdülhamid'e atfen kurmuş olduğu muazzam cümlelerle uğurluyorum. Teknik yapımda Mahmut Dağıstan ve ben programın yapımcısı Adem Kaya sizlere mutlu, umutlu ve huzurlu bir hafta dilerken haftaya farklı bir portreyle karşınızda olmak üzere diliyorum. Hoşçakalın. İkinci Abdülhamit, Türk'ün özünün ve temel varlığının hakkı gasp edilmiş mağdur kurtarıcısıdır. Abdülhamit, Tanzimat sonrasındaki batıya kontrolsüz, körü körüne yönelişin karşısında inatla duran, kök ve cevherin müdafasını son bir gayretle yapan muazzam bir şahsiyettir. Abdülhamit hakkında söylenen her olumsuz iddiayı tersine çevirdiğimizde doğruyu bulacağız. Yani bir tür turnusol kağıdıdır Abdülhamit. Abdülhamit'i anlamak, her şeyi anlamak olacaktır. We'll be right back.
Portreler. Hazırlayan ve sunan Adem Kaya.